Ayrım 4.
Halime bahçelerin çevredeki kayalıkların tam ortasında kurulduklarını fark etmişti. Aşağılardaki büyük bir kayanın üzerinde kertenkeleler güneşleniyorlardı. Güneşin altında sırtları zümrüt gibi parlıyordu. "Şuraya bak, ne kadar da güzeller!" diye bağırdı Meryem hayranlıkla. Halime ürperdi. "Brr, sevmiyorum onları, kötüler." "Neden?" "Onların küçük kızlara saldırdıklarını söylüyorlar." Meryem ve Sara gülümsediler. "Bunları sana kim anlattı yavrum?" Halime yine aptalca şeyler söylemekten korkuyordu. Bu yüzden dikkatle cevap verdi. "Benim eski efendim şunları söylüyordu devamlı. Genç oğlanlardan sakın kendini. Duvarın üzerine çıkıp bahçeye atladıklarını görürsen hemen kaç onlardan. Giysilerinin altında bir yılan veya kertenkele saklarlar ve onları üzerine salacak olurlarsa seni ısırmalarına meydan verme." Meryem ve Sara kahkahalara boğuldular. Sara bakışlarıyla Halime'yi kucakladı. Meryem ise dudaklarını ısırarak gözdesini teselli etti. "Seni burada kötü olanlar olmadığı konusunda temin ederim. Biz..." Bu sözlerden sonra bir kere ıslık çaldı. Kertenkeleler başlarını kaldırarak her tarafı çevirmeye başladılar. Sanki kendilerine seslenenin kim olduğunu görmek istiyorlardı. Halime, Meryem ve Sara'ya sıkı sıkı sarıldı. Kendisini böyle daha bir güvende hissediyordu. "Gerçekten de güzeller," dedi sonunda. Çok yakınlarında bulunan bir kaya yarığından küçük sivri bir kafa ortaya çıktı birdenbire. Çatal dilini yıldırım hızıyla gösterdi birkaç kere. Halime korkudan donup kalmıştı. Sivri küçük kafa yükseldikçe yükseliyor, elastiki boynu uzadıkça uzuyordu. Hiç şüphe yoktu artık. Kayanın yarığından Meryem'in ıslıklarının cazibesine kapılan sarı kahverengi büyük bir yılan çıkmıştı ortaya. Kertenkeleler dört bir yana kaçıştılar. Halime bir çığlık attı. Meryem ve Sara'yı da alarak oradan kaçmak istiyordu. Halime'yi teskin etmek için oldukça uğraşmaları gerekti. "Korkmana gerek yok Halime," dedi Meryem. "Bu eski bir tanıdık. Ona Peri adını taktık. Yuvasından çıkarıp yanımıza çağırmak için bir ıslık çalmamız yeterli oluyor. O çok akıllıdır. Bugüne kadar kimseye bir zararı dokunmadı. Hepimiz insanlar ve hayvanlar. Bu bahçelerde iyi ilişkiler içindeyiz. Dış dünya ile ilgimiz olmadan mutlu bir şekilde yaşıyoruz burada. Hepsi bu." Halime rahatlayarak derin bir soluk aldı. Fakat yine de oradan uzaklaşmak için büyük bir istek vardı içinde. "Size yalvarıyorum, gidelim buradan," dedi onlara. Gülerek kabul ettiler. "Bu kadar korkak olma," dedi Meryem. "Görüyorsun ya, hepimiz seni çok seviyoruz. Başka hayvanlar var mı burada?" "Elbette. Daha birçoklarını göreceksin. Hatta bir hayvanat bahçemiz bile var. Yalnız oraya sadece kayık ile ulaşmak mümkün. Vaktin olduğu zaman Adi veya Mustafa'ya rica edersen seni oraya götürebilirler. Ne güzel, demek ki krallığımız çok geniş. O kadar geniş ki yolunu kaybeden birisinin açlıktan ölmesi işten bile değildir. Aman, o zaman asla bir daha yalnız gezmeye gitmeyeceğim. O kadar da tehlikeli demedim. Bizim yaşadığımız bahçe bir çeşit adadır aslında. Adamızın bir tarafı ırmakla çevrili, diğer tarafları da yüksek surlarla. Yani eğer ırmağı geçmeye yeltenmezsen yolunu kaybetme şansın yok. Fakat ilerideki kaya duvarının arkasında içlerinde vahşi panterlerin yaşadığı sık ormanlar başlamaktadır. Peki şimdi bu kadar evcil ve uysal olan Ahriman'ı nereden buldunuz? O da bu ormanlarda doğmuş. Daha kısa süre öncesine kadar küçük bir kedi yavrusuna benziyordu. Onu keçi sütüyle besliyorduk. Şimdi bile kendisine et vermeye korkuyoruz. Hiç belli olmaz. Et onu vahşileştirebilir belki. Mustafa getirmişti bize onu. Mustafa ile tanışmadım henüz. Bütün hadımlar gibi o da iyi bir insandır. Eskiden güçlü bir prensin meşale taşıyıcısıymış. Çok zorlu bir görev olduğu için kaçmış oradan. Şimdi de Muat'la beraber bahçelerimizin bakımı ile görevli. Geri dönelim artık, eve dönme vaktimiz gelmiş. Fatma ve Züleyha bize musiki ve dans dersi verecekler. Fatma çok güzel şarkı söylüyor. Harika, şarkı dinlemeye bayılırım. Musiki ve dans dersi. Kızlar için hoşça vakit geçirdikleri bir eğlence saatiydi. Meryem onların istedikleri her şeyi yapmalarına izin veriyordu. Kızlar yerlerinde hop oturup hop kalkarak Tatar flütüyle müzik yapmaya çalışıyorlardı. Harp ve ut çalıyorlardı. Mısır gitarı ile oynuyorlardı, karşılıklı olarak birbirlerini hicvediyorlar ve kimin daha iyi olduğu konusunda kavga ediyorlardı. Fatma ve Züleyha boş yere otoritelerini kullanarak onları susturmaya çalışıyorlardı. Onlar da birbirleriyle beraber gülüyor, hikayeler anlatıyor ve neşeyle ortalıkta koşuşturuyorlardı. Sara Halime'nin yanına gelmişti. "Sen Meryem'e aşıksın, kesinlikle eminim buna. Halime omuzlarını silkti. Benden hiçbir şey gizleyemezsin. Ben senin kalbini okuyabiliyorum. Sara'nın gözleri yaşlarla dolmuştu. Beni seveceğine söz vermiştin. Sana hiçbir şey için söz vermedim. Yalan söylüyorsun. Eğer beni seveceğine dair söz verseydin, sana asla bu kadar çok şey anlatmazdım. Yeter, bu konuda başka söz işitmek istemiyorum artık. Çevreleri aniden sessizleşti. Sara ve Halime de susarak dikkatle dinlemeye başladılar. Fatma elindeki gitar ile binbir türlü melodi çalıyordu. Aşktan söz eden eski güzel melodiler. Halime kendisinden geçmişti bir anda. Şarkının sözlerini yazar mısın benim için diye sordu Sara'ya. Elbette yazarım, eğer beni seveceğini söylersen. Onu kendisine çekmek istedi ama Halime ellerini geri itti. Rahatsız etme şimdi beni, dinlemek istiyorum. Dersten sonra bir süre daha salonda kaldılar. Bu arada herkes kendi işiyle meşgul olmaya başlamıştı. Kızlardan kimi dikiş dikiyor, kimi de nakış işliyordu. İçlerinden birkaçı da sabırla büyük bir halıyı ilmik ilmik dokuyordu. Kızları ise yanlarında süslü iplik çıkırıkları getirmişlerdi ve bunların önlerinde oturarak yün eğiriyorlardı. Eski yaşantılarının üzerinde dönüyordu sohbet. Ev hayatlarını erkeklerine anlatıyorlardı birbirlerine. Meryem ellerini sırtında kavuşturarak kızların arasında bir ileri bir geri geziniyor ve yaptıklarını kontrol ediyordu. Halime Meryem hakkında düşünmeye başladı. Yapacak belli bir işi olmadığı için ona buna yardım ediyor, çevresindeki konuşmaları dinliyordu. Ta ki kendisini tamamen Meryem üzerinde yoğunlaştırıncaya kadar. Acaba Seydona ile aralarında neler geçmişti ki birbirleriyle bu kadar iyi anlaşabiliyorlardı? O da harem hayatını tanımıştı. Acaba Apama'nın anlattığı o şeylerden yapmış olması mümkün müydü gerçekten? Buna inanmak istemiyordu. O iğrenç şeylerin hayal ürünü olduklarına inandırmak istiyordu kendisini. Güneşin batışından az önce akşam yemeklerini yediler. Karanlık bahçelerin üzerine hızla çökerken dolaşmaya çıktılar. Gökyüzünde ilk yıldızlar parlamaya başlamıştı. Halime, Sara ve Zeynep geniş bir cadde boyunca yürüyordu. Kızlar Halime'nin ellerini tutmuşlardı. Kendi aralarında alçak sesle sohbet ediyorlardı. Irmak açıklanamaz bir şekilde giderek daha da yüksek bir sesle akıyordu. Ova göz alabildiğince uzanıyordu önlerinde. Halime duygulanmıştı. Kalbinde hem acıyı hem de mutluluğu bir arada hissediyordu. Bu garip masal ülkesinde kendisini çok küçük ve yapayalnız hissediyordu. Her şey o kadar garipti ki, burada mantığının kavrayabileceğinden çok daha fazla gizem olduğundan korkuyordu. Çalılıkların gölgeleri arasında titrek bir ışık parlamaya başlamıştı. Işığın hareket ettiğinin ve giderek kendilerine yaklaşmakta olduğunun farkına varan Halime, korkuyla arkadaşlarının arasına saklandı. Elinde meşale taşıyan bir adam kendilerine doğru geliyordu. ''Bu Mustafa, bahçeyi kontrol ediyor.'' diye açıkladı Sara. Yuvarlak yüzlü, iri bir zenci kendilerine yaklaştı. Belinden bir kuşakla bağlanmış olan çok uzun bir cübbe giymişti. Etekleri yerlere kadar uzanıyordu. Kızları gördüğü zaman cana yakın bir gülümseme ile bembeyaz dişlerini gözler önüne serdi. ''Rüzgarın bize getirdiği küçük baştan kara burada demek.'' dedi Halime dostça. ''Küçük tatlı yaratık.'' Meşalenin titrek ışığında kara bir gölge dans etmeye başladı. Büyük bir gece kelebeği ateşin çevresinde uçuşuyordu. Titreyen ışığın etrafında çizdiği daireler giderek küçülmeye başlamışlardı. Sonunda ateş kanatlarını yalamaya başladı. Bir çatırtı duyuldu ve kelebek kayan bir yıldız gibi yere düştü. ''Zavallı!'' diye bağırdı Halime. ''Böyle bir aptallığı nasıl yapabilir? Allah ona ateşe saldırma hırsı vermiş.'' diye fikrini söyledi Mustafa kısaca. İyi geceler. Ne kadar acayip diye mırıldandı Halime kendi kendine. Geri dönerek odalarına gittiler. Soyunduktan sonra yataklarına yattılar. Halime hala günün olaylarını düşünüp duruyordu. Şiirsel konuşmasıyla komik Adi, zarif dans hocası Esat, cafcaflı süsleri ve utanmaz konuşmasıyla Apama, gizemli Meryem ve Hadımlar ve hepsinin tam ortasında kendisi uzun zamandan beri uzak ülkeleri ve heyecanlı maceraları düşleyen Halime. Böylesi iyi diye geçirdi içinden ve uyumaya hazırlandı. Tam bağıracaktı ki Sara'nın sesini kulaklarında işitti. ''Şşt Halime, sessiz ol, Zeynep uyanmasın.'' Esmer güzelinin bunları söylemesiyle beraber yorganı açarak yatağa girmesi bir oldu. ''Bunu istemediğimi sana söylemiştim.'' diye karşı koymaya çalıştı Halime sessizce. Fakat Sara onu öpücüklere boğmaya başlamıştı bile. Halime felç olmuş gibiydi sanki. Kılını bile kıpırdatamıyordu. Sonunda kendisini kurtarmayı başarabildi. Sara kulağına fısıldadığı ihtiraslı sözlerle onu kandırmaya çalışıyordu. Fakat Halime ona sırtını dönmüştü bile. Kulaklarını elleriyle kapayarak uyumaya çalıştı. Sara ne yaptığının farkına varmıştı sonunda. Koşarak yatağına geri döndü. Kalbi şaşkınlık ve telaşla çarpmaktaydı. Halime'nin böylesine tuhaf şartlar altında meçhul efendisinin bahçelerine ulaşması ile aynı zamanda gri renkleri eşeğine binmiş genç bir adam da eski ordu yolunda ilerlemeye başlamıştı. O da kervanla aynı yere gitmek istiyordu ama aksi yönde çıkmıştı yola, yani batıdan. Başına erkeklerin kullandığı cinsten bir sarık sarmasının üzerinden fazla zaman geçmediği her halinden belliydi. Belli belirsiz bir tüy tabakası kaplamıştı çenesini. Canlı gözleri ise hala çocukça bir ifadeyi muhafaza ediyordu. Hemedan ve Rey şehirlerinin tam ortasında bulunan eski başkent Sava'dan geliyordu. Büyük babası Tahir'in bir zamanlar Sava'da küçük bir İsmaili tarikatı kurmuştu. Bu tarikat bir yandan Şehit Ali'nin taraftarlığını yaparken bir yandan da gizlice Selçuklu boyundurluğuna karşı faaliyette bulunuyordu. İsfahanlı eski bir müezzinin tarikata kabul edilmesinden kısa bir süre sonra küçük cemaatin üyeleri gizli bir toplantı esnasında baskına uğramış ve bir kısmı hapsedilmişti. Tarikatın üyeleri eski müezzinin kendilerini ele vermiş olduğundan kuşkulanmışlardı. Müezzinin uzun süre gizlice takip edilmesinden sonra ondan boş yere kuşkulanılmadığı ortaya çıkmıştı. Ölüm cezasına çarptırılan adamın cezası anında infaz edilmişti. Bunun üzerine tarikat lideri olan Tahir tutuklanarak cezaevine konulmuş ve başvekil Nizamül Mülk'ün bizzat verdiği emir ile boynu vurularak idam edilmişti. Tarikatın üyeleri bu olay üzerine korku içinde kalmış ve dört bir yana dağılmışlardı. Herkes bu küçük İsmaili tarikatının faaliyetlerinin son bulduğuna inanıyordu artık. Fakat Tahir'in torunu büyüyüp de 20 yaşına gelince babası ona her şeyi anlatmıştı. Artık harekete geçmesinin vakti geldiğini söylemişti ona. Eşeğini semerleyerek yol hazırlıklarına başlamasını emretmişti. Yolculuk günü gelip çattığında delikanlıyı evinin en üst terasına çıkararak ta uzaklarda karla kaplı zirvesi bulutlara dek yükselen Demavent Dağı'nı göstermişti. "Avni oğlum, Tahir'in torunu," demişti ona. "Doğruca Demavent Dağı'na giden yolu tut. Rey'e ulaşınca Şahru Tırmağı'na giden yolu sor. Irmağın kaynağı sarp bir vadide bulunmaktadır. Oraya çık. Büyük bir kale göreceksin. Bu yerin ismi Alamut Kalesi'dir. Yani Kartal Yuvası. Bu kalede senin büyük baban ve benim babam olan Tahir'in ruhu şad olsun bir arkadaşı İsmail'e öğretisiyle ilgili her şeyi topladı. Ona kim olduğunu söyle ve hizmetine gir. Böylece atalarının öcünü alma fırsatını yakalayabilirsin. Git şimdi. Ruhum her zaman seninle beraber olacak." Tahir'in torunu babasının kendisine uzattığı kılıcı kuşandı ve önünde hürmetle eğildi. Eşeğine binerek hiçbir sorun ile karşılaşmadan Rey şehrine geldi. Bir kervansarayda mola vererek Şahrut'a giden en iyi yolun hangisi olduğunu sordu hancıya. Hancı şaşırmıştı. "Ne işin var ki Şahrut'ta?" diye sordu ona. Suratında bu kadar masum bir ifade olmasa senin de çevresinde zındık köpekleri toplayan o lidere katılmak isteyen birisi olduğunu düşünürdüm. "Neden söz ettiğini anlamıyorum," diye itiraz etti Tahir'in torunu. "Ben Sava'dan geliyorum. Babamın Buhara'dan gönderdiği kervanı karşılamak istiyorum. Sanıyorum yolda bir mesele çıkmış." "Şehirden çıktığın zaman Demavent'i sağ tarafına al," diye yolu tarif etti adam. "Doğruca doğudan gelen kervanların da kullandığı geniş bir yola çıkacaksın. O yolu takip et. Seni ırmağa kadar götürür." Tahir'in torunu teşekkür etti ve tekrar eşeğine bindi. İki günlük bir yolculuktan sonra uzaklardan akan bir ırmağın mırıltısını işitti. Yoldan ayrılarak doğruca sesin geldiği yöne doğru ilerlemeye başladı. Kah sık çalılıklar arasında, kah da kumlu topraklar üzerinde ilerliyordu. Her geçen an ırmağın sesi daha kuvvetli işitiliyordu. Su sanki dik bir yamaçtan aşağıya akıyor gibiydi. Eşeğinin üstünde dalgın dalgın yol almakta olan delikanlının etrafı bir anda bir grup atlı tarafından çevrildi. Atlıların ortaya çıkışı o kadar ani olmuştu ki Tahir'in torununun aklına kılıcına davranmak gelmemişti bile. Şaşkınlığından sıyrılıp kılıcına davrandığı zaman ise çok geçti artık. 7 tane sivri uçlu mızrak üzerine çevrilmişti bile. Korktuğum için utanmalıyım diye düşündü. Ama bu kadar üstün bir kuvvet karşısında ne yapabilirim ki? Atlıların lideri ona seslendi. Burada ne işin var, acemi çaylak? Yoksa alabalık mı tutmak istiyorsun? Dikkat et de oltanın ucu kendi ağzına takılmasın. Tahir'in torunu şaşırmıştı. Eğer bu atlılar sultanın adamlarıysa gerçeği söylemesi onun işini bitirirdi. Yok eğer bunlar İsmaili iseler susmaya devam etmesi halinde akıllarına bambaşka şeyler gelebilirdi. Elini kılıcının kabzasından çekti ve ne yapacağını bilmez bir halde adamların suratlarına bakmaya başladı. Atlıların lideri adamlarına göz kırptı. Bana öyle geliyor ki sen burada kaybetmediğin bir şeyleri arıyorsun, acemi evlat. Elini hızla atının eğrindeki bir değneğe attı. Değneğin ucunda üzerinde Ali taraftarlarının simgesi olan beyaz bir bayrak dalgalanıyordu. Ya bu bir tuzaksa diye düşündü Avni. Ne yapmalım? Tehlikeyi göze almak zorundayım. Eşeğinden inerek lidere doğru yaklaştı ve elinde tuttuğu beyaz bayrağı hürmetle alnına götürdü. Ha şöyle diye bağırdı atlıların lideri. Sen Alamut Kalesi'ni arıyorsun. Bizi takip et. Bunları söyledikten sonra atını Şahrut boyunca uzanan yolda sürmeye başladı. Tahir'in torunu eşeğine binerek onu takip etmeye başladı. Diğer adamlar ise konvoyun sonunu oluşturuyorlardı. Giderek dağların daha da içlerine dalıyorlardı. Irmağın çağlaması iyice şiddetlenmişti. Nihayet üzerinde büyük bir gözetleme kulesi bulunan dev bir kaya çıkıntısına ulaştılar. Kulenin en tepesinde beyaz bir bayrak dalgalanıyordu. Irmak yatağını bu dev kayanın etrafına açmıştı. Birliğin lideri atını dizginledi ve adamlarına durmalarını emretti. Sonra da elindeki bayrağı yukarıya doğru sallamaya başladı. Kulenin üstündeki muhafızlar aynı şekilde cevap verdiler ona. Yol açılmıştı. Hiç güneş ışığı almayan kapkaranlık bir boğaza girdiler. Yol dar fakat emniyetliydi. Bazı yerlerde kayalar oyularak yol genişletilmişti. Boğazın sonuna yaklaştıkça ırmak çağlaması iyice şiddetlenmişti. Atlıların lideri bir kaya çıkıntısının çevresinden dolaştıktan sonra atını durdurdu. Eliyle uzaklardaki bir noktayı gösterdi Tahir'in torununa. Ta uzaklarda dağın tepesinde iki tane bembeyaz kule karanlıkların içinden bir masalı andırırcasına pırıldıyorlardı. Alamut diye bağırdı birliğin lideri ve atını mahmuzladı. Kuleler yüksek duvarın ardında kayboldular. Yol nehir yatağı boyunca uzanmaya devam ediyordu. Ta ki geçit aniden genişleyinceye kadar. Tahir'in torunu gözlerini kırpıştırdı. Muazzam bir kale yükseliyordu gözlerinin önünde göklere doğru. Dev bir kaya blokunun üzerinde kısmen oyulmuş, kısmen de inşa edilmişti. Şahrut burada iki kola ayrılarak kayanın çevresini çepeçevre kuşatıyordu. Kalenin dört tarafında büyük kuleler vardı. En tepedeki iki tanesi tüm civarı kontrol ediyordu. İki yanında dimdik uçurumlar bulunan kale, vadinin girişini geçit vermez bir biçimde kapamıştı. Demek burasıydı Alamut. Rubar bölgesinde bir zamanlar Deylem kralları tarafından inşa edilmiş 50 kalenin en kudretlisi, zapt edilmez olduğu kabul ediliyordu. Birliğin komutanı bir işaret verdi. Duvarın arka tarafında bulunan bir mekanizma çalıştı ve ağır bir tahta köprü gıcırdayarak aşağı inmeye başladı. Atlılar bu köprünün üzerinden geçerek büyük kubbeli koridorlar vasıtasıyla Alamut'a girdiler. Artık Alamut'un içindeydiler. Kalenin içinde bulunan geniş bir meydanda atlarından inmişlerdi. Tahir'in torunu etrafına bakınıyordu. Surların hemen arkasında 3 tane haşmetli dağ zirvesi göklere yükselmekteydi. Şu anda üzerinde bulunduğu orta teras, aşağıda ve yukarıda bulunan diğer iki terasa taş merdivenlerle bağlanmıştı. Sağ ve sol tarafa uzanan surlar boyunca yükselen kavaklar ve ulu çınarlar göze çarpmaktaydı. Bu ağaçların altında ise keçi, eşek ve katır sürülerinin otladığı geniş çayırlar uzanıyordu. Çevresi çitlerle çevrili bir alanda ise bir düzineye yakın deve sakin sakin geviş getirmekle meşguldü. Terasların çeşitli yerlerinde asker barınağı, mutfak, depo, ev ve harem oldukları anlaşılan birçok bina vardı. Tahir'in torunu orta avluya ayak bastığı zaman etraftan arı kovanını andıran uğultular ve gürültüler yükselmekteydi. Avni şaşkın gözlerle çevresine bakındı. Bir takım küçük birlikler talim yapıyorlardı orada burada. Kalkan, mızrak ve kılıç şakırtıları, at kişnemeleri ve eşek anırmaları arasından sert emirler işitiliyordu. Başka adamlar ise surları tamir etmekle meşguldüler. Katırlarla getirilen ağır taşlar ilkel bir tahta kaldıraç yardımıyla yerine konuluyordu. Her taraftan yükselen bağırma ve haykırma sesleri çağlayarak akan ırmağın gürültüsünü bile bastırıyordu. Tahir'in torunu kaleye getiren adamlar etrafa dağılarak günlük işlerini yapmaya başladılar. Liderleri ise o sırada oradan geçmekte olan bir adamı durdurdu. Yüzbaşı Minüçer. Kulede mi? Asker Hızırol'a geçerek cevapladı. Evet onbaşı Abuna. Lider delikanlıya kendisini takip etmesini işaret etti. Birlikte aşağıda bulunan kulelerden birine girdiler. Tahir'in torunu çok yakından gelen kırbaç şakırtılarını ve acı dolu feryatları işitince irkilmekten kendisini alamadı. Taş sütunların birisine yarı çıplak bir adam bağlanmıştı. Üzerinde kısa çizgili bir potur ve kırmızı bir başlıktan başka bir şey olmayan dev bir zenci. Uçları düğümlü kırbacını adamın çıplak sırtına acımadan indiriyordu. Her darbeyle adamın sırtında yeni bir yara açılıyor ve kanlar etrafa sıçrıyordu. Hükümlünün yanında duran bir asker ise arada bir elindeki kovanın içinde bulunan su ile adamın yüzünü ıslatıyordu. Tahir'in torununun gözlerindeki dehşeti gören onbaşı Abuna alayla sırıttı. Gördüğün gibi burada ne kuş tüyü yataklarda yatıyor ne de amber kokuları sürünüyoruz dedi. Eğer beklediğim böyle bir şey ise şiddetle yanıldığını söyleyebilirim. Tahir'in torunu ses çıkarmadan yürümeye devam etti. O zavallının bu derece şiddetle cezalandırılmasına neden olan hangi suçu işlediğini sormayı çok isterdi ama içindeki o garip tutukluk buna mani oluyordu. Kulenin dehlizlerinde yürümeye başladılar. Dev kubbeler altında ilerleyen delikanlı surların muazzam kalınlığının farkına vardı. Çok geniş temellerin üzerindeki duvar iri taşlarla örülmüştü. Karanlık, nemli bir merdiveni çıkmaya başladılar. Yukarı ulaştıklarında ise aynı derece karanlık başka bir dehlizden geçerek büyük bir salona girdiler. Yerler basit halılarla kaplıydı. Yaklaşık 50 yaşlarında bir adam köşelerin birinde yükselen bir yastık dağının zirvesine gömülmüştü. İri yarı vücudunda hafif bir göbek göze çarpıyordu. Kıvırcık sakalı kısacık kesilmişti. Başında büyük beyaz bir sarık vardı. Üzerindeki kaftan altın ve gümüş işlemeliydi. Onbaşı Abuna yerlere kadar eğilerek adamın kendisiyle konuşmasını bekledi. Anlat bakalım Abuna, ne var ne yok dışarıda. Civarda yaptığımız bir keşif gezisi sırasında bu delikanlıya rastladık yüzbaşı Minüçer. Alamut'u aradığını söyledi bize. Yüzbaşı yavaşça doğruldu. Tahir'in torununun önünde bir dağ gibi yükselen adam ellerini beline koyarak delikanlıyı delici bakışlarla inceledi. Sen de kimsin uğursuz herif diye kükredi. Delikanlı bir an için kendisini kaybetti ama hemen babasının söylediklerini hatırladı. Gönüllü olarak hizmet etmek için gelmemiş miydi buraya? Kendisini toparlayarak sakin bir sesle cevap vermeyi başardı. Adım Avni, Sava'dan geliyorum. Uzun yıllar önce başvezir tarafından boynu vurulan Tahir'in torunuyum. Yüzbaşının bakışlarında şaşkınlık ve hayret okunuyordu. Doğru mu söylüyorsun? Neden yalan söyleyeyim beyim? O halde bilmelisin ki büyük babanın ismi tüm İsmaililerin kalbinde altın harflerle yazılıdır. Efendimiz seni de silah arkadaşların arasında görmekten mutluluk duyacaktır. Buraya bunun için geldin, öyle değil mi?